Ayrım 19, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 253. Galata Rıhtımında. Ve 26 Ekim günü, Sevim Tarı'nın aklına getirmediği şey 26 Ekim 1951 günü başına geldi. Tarı İstanbul'dayken bir de ailesiyle ilgili karar almıştır. O yıl Galatasaray Lisesi'nin orta kısmını bitiren 15 yaşındaki erkek kardeşini de yanına alıp Fransa'ya götürecektir. Fransızca öğrenimine orada devam etmesini istemektedir. O gün aileden uğurlayıcılarıyla birlikte Galata Rıhtımına giderler. Kız kardeşi Gül de onlar arasında. Gerisini Sevim Tarı'nın anlatımından izleyelim. Gemi öğle üzeri 12'de kalkacak. Malum kucaklaşmalar, vedalaşmalardan sonra Galata gümrüğüne giriyoruz. Bir telaş, bir fiskos başlıyor ondan sonra memurlarda. Kıpırdayacak durum yok. Parti neşriyatı üzerimde. Sıkışırsanız atarsınız sözü kulaklarımda çınlıyor. Kolaydı da eşyamız hemen hemen tümden boşaltılarak aranıyor. Memurlar konuşuyorlar aralarında. Duymuyorum ama anlıyorum. Ya burada bir şey yok diyorlar. Bir tanesi baksana aldırmıyor bile diye onaylıyor ötekini. Telefonlar ediliyor. Vapur bekliyor. Emniyetçiler salalım mı tutalım mı tartışmasındalar. Kimi bir şey tutturamamak olasılığından endişe ediyor. Kimi böyle bir fırsatı bir daha ele geçiremeyeceklerini düşünüyor. Sonunda telefon ediliyor Galata yolcu salonuna ve getirin deniyor. Sansar yanağına götürülürken takiplerden haberim olmadığı için ve pek de ihtimal vermediğim için gene de fazla telaşlanmıyorum. Ama neşriyat hala üzerimde. Bir memur öne, şoförün yanına oturuyor, öteki de arkaya. Gül ortaya, yani memurla benim arama oturuyor. Önde oturan memur yandan bizi kolluyor. Midemin üzerinde bluzun altında duran tomarı Galata ile Sirkeci arasındaki kısa yolda arka kanepenin oturma yeriyle arkalığı arasına sokmayı başarıyorum. Daha önce hiç göz açtırmadılar. Trafik sonraki yıllardaki gibi değil. Hemen varılıyor menzile. Görünmeyecek kadar derine itebildiğimden emin değilim gene de. Pardösüm var yanımda. Pardösümü kalktığım yere bırakıyorum. Araba beklesin diyorum. Yanlış, arabayı yollamak daha doğruydu sanıyorum. Ama hem arkamı kollamak istemiyorum hem de bozuntuya vermek istemiyorum. Hemen dönüp vapura yetişeceğiz ya. Kesik saçlı bayan. Sevim Tarı sonradan kendisiyle dalga geçmek için anlattı. Hemen dönüp vapura yetişeceğiz ya hesabıyla taksiyi bekletirken tabii şunu bilmiyordu. Zeki Baştımar'ın kapalı alandan daha güvenlikli görerek açık alanda verdiği randevuların büyük kısmı emniyetçe izlenmişti. İzlemeyi yapan memurlar Baştımar'ın peşindeydiler. Kimlerle görüştüğünü saptamak istiyorlardı. Sevim Tarı'yı da tanımıyorlardı. Yazdıkları raporların başında onu bayan diye kaydetmişler, kılığını kıyafetini tarif etmişler, saçlarının siyah olduğunu belirtmişlerdi. Ondan daha sonraki söz edişlerinde ise tarifi artık kısa tutmuşlardı. Sadece kesik saçlı bayan demekle yetinmişlerdi. Evet, kesik saçlı bayan. Sevim Tarı polis takibi raporlarında uzun süre o şekilde anılmıştı. Adının öğrenilmesi gözaltına alınmasından kısa bir süre önce olmuştu. Bu raporlar sonradan soruşturma dosyalarına da yansımıştı. Sevim Tarı şunu da daha sonra öğrenecekti. Beklettiği taksinin kanepesinin arasına yerleştirdiği belgeler bir süre sonra sorguyu yapacak olanların eline geçmişti. Bunu taksi şoförü mü bulup teslim etmişti, yoksa polisler arabada arama mı yapmışlardı belli değildi. Ama Tarı için suç delili sayılan belgeler artık soruşturma makamlarınca kullanılabilecek haldeydi. Tabii hemen kullanıldı o belgeler, tutuklama kararının dayanağı olarak. Sevim Tarı'nın postayla göndermek istediği, Zeki Baştımar'ın ise canım bunda ne var, sıkışırsan atıverirsin dediği belgeler. Biraz komünist mi ithal etsek? Türk kamuoyu tabii başlangıçta olayın ayrıntılarını bilmiyordu. Gazete haberleri polisin verdiği bilgiler çerçevesindeydi. Bunlar da yakalananların hedeflerinin çok korkunç olduğu yolundaydı. Yakalananlar Türkiye'yi ayrı ayrı devletlere ayırıp Rusya'nın boyunduruğuna sokmayı amaçlıyorlardı. Bunun için ülke içinde olaylar çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Gazeteler o bilgileri kendi yayın üsluplarıyla yayımlıyorlardı. Yakalananlar için kimi Vatan Gazetesi gibi komünistlik sanıkları deyimini kullanıyor, kimi Son Saat gibi Kızıllar diyor, Kızıl Uşakları diyordu. Ama şu belliydi. Bu defaki komünist tevkifatı eskilerinden çok daha kapsamlıydı. Tutuklananların ve tutuklanacakların hayli fazla olacağı anlaşılıyordu. İşin büyük olduğunun duyulması hükümetçe de isteniyordu. Çünkü Türkiye'de komünist tehlikesinin var olması, Amerika'nın Türkiye'ye ilgisinin dolayısıyla Amerikan yardımının artması demekti. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katıldıktan sonra NATO'ya kabul edilmesi beklentisi nihayet gerçekleşmişti. 20 Eylül'de toplanan NATO Konseyi bu konudaki kararını almış ve açıklamıştı. Fakat Türk hükümeti Amerikan yardımı alma konusunda Yunanistan'dan çok daha geride kaldığından şikayetçiydi. Yunanistan'ın daha fazla yardım almasının gerekçesi malum oradaki komünizm tehlikesinin çok ciddi sayılmasıydı. 1948'e kadar süren iç savaşın yaraları henüz kapanmamıştı. Eski komünist örgütlenmesinin etkileri sürüyordu. Bunların üstesinden gelinmesi için ülkenin ekonomik kalkınmaya, dolayısıyla yardıma ihtiyacı vardı. ABD'nin dış yardım programlarında Yunanistan'ın ön plana çıkması bu hala bitmeyen komünist tehlikesinin sonucuydu. Öyleyse Türkiye'de de komünist tehlikesinin varlığı ve ne kadar önemli olduğu her vesileyle hatırlatılmalıydı ki Amerikalılar aman Türkiye'nin de kalkınmasını ihmal etmeyelim yoksa o tehlike büyür desinler ve Türkiye'ye yaptıkları yardımı arttırsınlar. Hatta o günlerde espri niyetine şöyle bir fıkra anlatılırdı. Devletin ilgili servisleri düşünüp taşınıp tartışıyorlarmış. Bizde bir takım komünistler var olsa bile devleti ele geçirmek şöyle dursun, seslerini bile doğru dürüst duyuramıyorlar. Acaba ABD'yi nasıl inandırsak bizdeki komünist tehlikesinin de ciddi olduğuna diye. Biri bir öneri yapmış. Acaba demiş Yunanistan'dan biraz komünist mi ithal etsek?
En kıdemli lider. Şimdi geriye doğru bakılınca fıkrada biraz gerçek payı olduğu düşünülebilir. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki komünist örgütlenmelerini tehlikeli diye nitelemek gerçekten kolay değildi. Sadece şimdiye kadar anlattıklarımızdan bile bellidir. Çok güçlü bir gizli örgüt gibi görülen ve gösterilen Türkiye Komünist Partisi örgütü, bir partiden çok yöneticileri idealist aydınlardan oluşan amatör bir derneğe benzemektedir. İki kişi arasındaki bir görüşmenin bile polisçe izlenmeden gerçekleşmesini sağlayabilecek durumda değildir. Birkaç belgenin yurt dışına güven içinde çıkarılmasını bile başaramıyor. Ve kurye görevini üstlenen bir komünist yakalanır yakalanmaz gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Sevim Tarı'dan sonra tutuklandıkları açıklanan diğerlerinden bir kısmı adları daha önce bilinenlerdi. En tanınmışı Doktor Şefik Hüsnü Deymer'di. Benim gazeteci çevremdekilerden onu şahsen tanımış olanlar da vardı. Deymer 1887 doğumluydu. Tutuklamaların başladığı 1951 yılında 64 yaşındaydı. Mesleği tıp doktorluğuydu ama hayatı boyunca asıl uğraş verdiği alan sosyalistlikti. Tıp öğrenimini Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde yapmıştı. Asabiye ve kalp mütehassısı, yani sinir hastalıkları ve kalp uzmanı olmuştu. Sosyalizme merakı Paris'te başlamıştı. Yurda döndükten sonra 1. Dünya Savaşı'na tabip yüzbaşı olarak katılmış, Çanakkale cephesinde görev yapmıştı. Mütareke döneminde arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Grubu içinde toplanmışlar ve Türkiye'nin ilk yasal sosyalist partisini kurmuşlardı. Partinin adı Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'ydı, TİÇSF. Bunu daha sonraki dönemde gizli Türkiye Komünist Partisi çalışmaları izlemişti. Türkiye Komünist Partisi'nin o isimle kurulmasının tarihi eskiydi. Bu 1920'de Bakü'de olmuştu. Rusya'da 1917 ihtilalinden sonra komünizmin dünyanın başka ülkelerinde de örgütlenmesi, dünyanın tüm komünistlerinin enternasyonal hedefiydi. Çeşitli ülkelerde başlayan o yoldaki gelişmeler tabii en başta Moskova'dan destek görüyordu. Türkiye'de ilk defa mütareke döneminde bir araya gelen ve TİÇSF'yi kuran az sayıdaki Türk komünistinden bir kısmı Bakü'de toplanmışlar ve Moskova'nın da teşvikiyle Türkiye Komünist Partisi'ni kurmaya karar vermişlerdi. Partinin başkanlığına Mustafa Supi seçilmişti. Amacı arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'ye geçip milli mücadeleye katılmak ve kurtuluştan sonraki siyasi hareketler içinde yer almaktı. O girişimin sonu malum. Ankara'nın şüpheyle karşıladığı girişimlerinin sonunda yollarına devam edememişler, Trabzon'dan tekneyle Batum'a geçip geri dönmekteyken bir kayıkçı kalfasının başını çektiği saldırı sonunda ölmüşlerdi. Bu olaydan sonra bir duraklama dönemi geçiren partinin başına 1925'te İstanbul'da Akaretler'de yapılan bir kongreyle Şefik Hüsnü Deymer gelmişti. Deymer Takrir-i Sükun döneminde zor şartlar altında çalışırken birkaç defa gözaltına alınmıştı. Hapis cezalarına mahkum olmuştu. O cezalardan kurtulmak için zaman zaman yurt dışında sürgünde yaşamıştı. Parti ise gizlilik içindeki faaliyetine değişik koşullar altında devam etmişti. Daimler'in sosyalist siyasette son etkinliği 1946'da çok partili hayata geçirirken Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi TSEKP adlı partiyi kurmaktı. O partinin kapatılmasıyla birlikte 16 Aralık tevkifatı sırasında tutuklanmıştı. Hakkında dava açılmış ve 5 yıla mahkum olmuştu. 1950 affıyla cezaevinden çıkmıştı. Fakat bu defa yeniden TKP'ye katılmakla suçlanarak bir kere daha tutuklanmıştı. Bu özgeçmişiyle Daimler Türkiye'deki Sosyalist Komünist Hareket'in hayatta kalan liderlerinden en kıdemlisi sayılıyordu. En yetkili yeni kişi. Tutuklananlar arasında Doktor Şefik Hüsnü Daimler'den sonraki sırada anılan kişi Zeki Baştımar'dı. 1908 doğumlu olduğuna göre 1951'de 43 yaşındaydı. Trabzon'da öğretmen okulunu bitirdikten sonra Sovyetler Birliği'ne gitmişti. Oradaki Doğu Halkları Komünist Üniversitesi'nde okumuştu. Rusça öğrenmişti. Türkiye'ye döndükten sonra şüpheli sayılmış, birkaç kez tutuklanmıştı. Fakat sonra Ankara'da Başbakanlık Kütüphanesi'nde memur olarak görevlendirilmişti. 1944'e kadar orada çalışmıştı. Rusçadan tercümeler yapmıştı. 1946'da Daimler'in kurduğu Yasal Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin TSEKP'nin Ankara İl Sekreterliği Başkanlığı görevini üstlenmişti. TSEKP'nin kapanışından sonra TKP'nin en yetkili kişisi olarak tutuklanmıştı. Şefik Hüsnü partinin en kıdemli lideriydi ama eskisi kadar faal değildi. Şu soruşturma sırasında öğrenilecekti. TKP'nin o sıradaki sorumlu kişisi teşkilat sekreteri adı altında partinin merkez komitesi üyelerince belirleniyordu. Komitede o sırada Doktor Şefik Hüsnü Daimler ve Zeki Baştımar'la birlikte Mihri Belli de vardı. Baştımar'ın o göreve getirilişine onlar karar vermişlerdi. Mihri Belli'ye kısaca değinelim. Bu kitap dizisini okuyan okurlarım Yunan İç Savaşı'na da katılan Mihri Belli'nin hayat hikayesini hatırlayacaklardır. Belli Yunanistan'daki gönüllü savaşçılığını bitirdikten sonra Türkiye'ye dönmüştü. Önce pasaport kanununa muhalefetten gözaltına alınmış sonra serbest kalmıştı. Daha sonra da TKP'yi canlandırma faaliyetlerine girmişti. Sevim Tarı'nın tutuklanmasından kısa bir süre sonra TKP yöneticisi olduğu gerekçesiyle o da tutuklanmıştı. İstanbul'daki o tutuklamalardan gazetelere giren haberler sınırlıydı. Tutuklandığı bildirilenler arasında Reşat Fuat Baraner, Celal Zühtü Benneci, Halil Yalçınkaya gibi komünistlikten daha önce ceza görmüş olanlar da vardı. Ama Kuleli Askeri Lisesi'nin edebiyat öğretmeni Abdülkadir Demirkan gibi o konuda ilk defa suçlananlar da vardı. Adı Sevim Tarı'dan yaptığımız alıntılarda geçen Abdülkadir Demirkan öğretmen subaydı, rütbesi yüzbaşıydı. Asıl soyadı olan Pir Hasan'ı daha sonra kullanmaya başlayacaktı. Daha sonra yazacağı ve büyük ilgi uyandıracak olan romanlarına da Vedat Türkali imzasını atacaktı. Gözaltına alınanların ve tutuklananların sayısı giderek artıyordu. Ama çoğunun isimleri basına yansıtılmıyordu. Soruşturmanın gizliliğinin sürdürülmesi isteniyordu. Daha ayrıntılı bilgiler İstanbul'daki tutukluların yakınlarından benim üçüncü çevreme yansıyordu. Ne olup bittiğini asıl o yolla öğreniyorduk. İstanbul ayrı, Ankara ayrı mı? Yukarıda belirttim. Üçüncü çevremdekilerin kendi aralarında örgütlü olmaları ihtimali kuvvetliydi. Fakat öyle de olsa Ankara'daki örgütlülüğün İstanbul'daki Sevim Tarı olayıyla ilgili olabileceğini en azından başlangıçta ben pek düşünmemiştim. Komünist tutuklamaları malum alışılmamış şey değildi. Bazısı komünizmle ilgisi de olmayan bir takım gruplar zaman zaman o suçlamayla tutuklanırlardı. Gazetelere çeşitli adlarla geçerlerdi. Benim hatırlamadığım zamanlardaki tutuklamaların adlarından bazısını sonradan öğrenmiştim. Tutuklamalar sözünün o zamanki karşılığı olan tevkifat kelimesi kullanılarak kimine kısaca komünist tevkifatı denilirdi. Kimi biraz daha ayrıntılı olarak adlandırılırdı. Kongre sonrası tevkifatı, Hasan İzzettin Dinamo tevkifatı gibi. Nazım Hikmet'in tutuklandığı 1938 tevkifatının adı daha uzundu. Kara Harp Okulu donanma tevkifatıydı. 1946'da açıldıktan kısa bir süre sonra kapatılan TSP ve TSEKP'lilerin tutuklanışı ise daha önce belirttim, başladığı tarihle ifade ediliyordu. 16 Aralık tevkifatı. 1950'de ve 1951'de de Ankara'dan bizim fakülteden bazı öğrencilerin dahil olduğu bir grup gözaltına alınmıştı. Ona siyasal bilgiler tevkifatı diyenler olmuştu. Fakat arkasından bir şey çıkmamıştı. Bir de terziler tevkifatı olmuştu. Biz gazetecilere de elbise diken bir terzinin müşterilerine elbise dikerken komünizm propagandası yaptığı, buna bazı başka terzilerin de katıldığı gazetelerde yazılmıştı. Ondan da tahmin edilebileceği gibi gene bir şey çıkmamıştı. Yani komünistlikle suçlananların kurdukları veya kurdukları iddia edilen örgütler çeşitliydi. Benim üçüncü çevremdekiler de eğer örgütlü iseler, örgütleri İstanbul'dakilerinkinden başka bir örgüt olabilirdi. Başlangıçta böyle düşünüyordum. Uzunca bir sürede o düşüncemin tersine bir gelişme olmadı. Aylar geçtikten sonra bir gün gelip Ankara'daki o çevremdekilerin de bazıları teker teker gözaltına alıp İstanbul'daki TKP soruşturması merkezine gönderilinceye kadar. O zaman anlaşıldı ki bu İstanbul'dan bağımsız bir tevkifat değildi. İstanbul tevkifatının Ankara'ya uzanan aşamalarıydı veya kitabın yazılışı sırasındaki kullanılan deyimle tevkifatın Ankara'ya uzanan dalgalarıydı. İlk gözaltına alınanlar tanımadığım kişilerdi ama üçüncü çevremdeki arkadaşlarım onları tanıyorlardı. Gözaltına alınanların adlarını polis bir süre gazetecilere açıklamıyordu ama arkadaşlarım ne olup bittiğini yakınlarından öğreniyorlardı. Uygulama genellikle şöyleydi. Gözaltına alma kararları İstanbul'dan geliyordu. Belli ki bu oradaki soruşturmanın devam gereğiydi. Haklarında karar bulunanlar genellikle evlerinden alınıyorlardı. Önce Ankara Emniyeti'nin 1. şubesine götürülüyorlardı. Orada bir süre tutuluyorlardı. Fakat onlara orada bir şey sorulmuyordu. Zaten daha sonra yanlarına 2 sivil polis veriliyor, ilk trenle İstanbul'a gönderiliyorlardı. Sorguları İstanbul'daki Sevim Tarı ve arkadaşlarının soruşturması çerçevesinde orada yapılıyordu. Tabii hemen tutuklanıyorlardı. Çoğu hücrelerde tamamen tecrit edilmiş halde tutuluyor, bir kısmı çeşitli işkencelere uğruyordu. Gazetelere gelen haberler de Ankara Emniyetinden değil, gözaltına alınıp İstanbul'a götürülenlerin çevresinden geliyordu. Emniyet bu konuda haber sızdırmamaya gayret ediyordu. Zaten sızdırabileceği fazla bir bilgi de yoktu. Kararlar İstanbul'da alınıyordu. Ankara polisine de gözaltına aldıklarını kısa bir süre misafir ettikten sonra İstanbul'a ulaştırmaktan başka bir görev düşmüyordu. Fakültedeki çevremde bu haberlere bir söylenti eklenmişti. O sırada Londra'da bulunan öğretim üyemiz Sadun Aren'in adı da bu soruşturmaya karışmıştı. Gelirse o da gözaltına alınacaktı. Sadun Aren hem benim sınav hocamdı hem de en yakın arkadaşlarımdan Cengiz Aren'in ağabeyiydi. Cengiz de bu söylentiden rahatsızdı. Üçüncü çevreme gelince onlar bu gelişmeden tabii en fazla etkilenenlerdi. Her rastlaşmamızda ve her konuşmamızda neredeyse sadece bu konuyu konuşur hale gelmiştik. Yardım mı, aidat mı? Üçüncü çevremdeki bir kız arkadaşım bir gün bana hapse girenlere yardım etmemiz gerektiğini hatırlatınca, ''Tabii'' dedim. Tutuklananları şahsen tanımasam da benim de haklı bulduğum bir davanın peşindeydiler. Hapisteyken ihtiyaçları olabilirdi, ailelerinin ihtiyaçları olabilirdi. ''Arkadaşım ayda ne kadar verebilirsin?'' dedi. ''Bilmem, ne kadar vermeliyim?'' diye sordum. ''10 lira verebilir misin?'' ''Peki'' dedim. 10 lira bütçemi biraz sarsardı ama bunun pazarlığı yapılmazdı. Anlaştık. Her ay başında buluşacaktık. Ona o 10 lirayı verecektim. Bu aylarca böyle devam etti. Sonra artık buna devam edemez olduk. Çünkü bir gün geldi benim üçüncü çevremdeki tanıdıklarımın çoğu İstanbul yolcular arasına katılıverdi. Benden yardım parasını alıp belirli yerlere ulaştıracak arkadaşım da onu ulaştırmak için kimseyi bulamaz hale geldi. Onun adını da vermiyorum. Çünkü diğerlerinin tümünün bu konuyla ilişkileri haklarında dava açıldıktan sonra haklarındaki kararla birlikte herkesçe bilinir hale geldi. O gözaltına alınmayanlardandı. Hakkında dava da açılmadı. Bilmiyorum adının bu şekilde geçmesini ister miydi? Sormadım da. Ben bu kitabı yazdığım sırada hayatta değildi. Şu kadarını belirteyim. Türkiye Komünist Partisi'nin üyesiydi de bunu saptayamadı veya kimse onu ele vermediği için tutuklanmaktan kurtulmuş muydu, yoksa o örgüte hiç üye olmamış mıydı bilmiyorum. Ama hangisi olursa olsun şu muhakkaktı, komünizme içtenlikle inanmıştı. Onu insanlığın insanca yaşamasının tek çaresi sayıyordu ve ona inananların artması için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Kısacası üye olsun olmasın kendisini idealine adamış çok değerli bir kişiydi. Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a gönderilenlerden biri o çevreden ilk tanıdıklarımdan Kamuran Baştuji'ydi. Diğerleri arasında tiyatro sanatçısı yazar Kemal Bekir ve şair Ahmet Arif vardı. Onlar Ankara'dan İstanbul'a götürülüp hep birlikte tutuklanan ve bizim lügatimizdeki Eylül Dalgası grubuna girenlerdendi. Sonra Kasım Dalgası geldi. O partide de benim en fazla görüşüklerim arasındaki Ruhi Su, sonraki eşi Sıdıka Umut ve Nuran Ertan vardı. Ayrıca uzaktan tanıdığım sinema yazarı Nejat Özen, basın yayın genel müdürlüğü mütercim memurlarından Yılmaz Çolpan, Paris'te basın ateşiliği görevindeyken Asal örgütünün suikastıyla öldürülecekti, ünlü tiyatro sanatçımız Ulvi Uraz. Onları daha sonra İlhan Başgöz izledi. Soba deliğindeki Nazım Hikmet. Bu gelişme beni iki açıdan ilgilendiriyordu. 1. Tutuklananların bir bölüm arkadaşlarımdı. Tutuklanmaları bence tamamen haksızdı. Nedeni düşünceleriydi. Düşündükleri şey de kendi çıkarlarıyla ilgili değildi. Tüm insanlıkla birlikte halkımızın çıkarıydı. Ülkemizde adaletin ve mutluluğun komünizmle geleceğine inanmışlardı. Örgütlenmişlerse bunun için örgütlenmişlerdi. Eğer Fransız veya İtalyan ya da İngiliz vatandaşları olsalar başlarına böyle bir şey gelmeyecekti. 2. O haksızlığa benim de uğramam mümkündü. Çünkü o örgütle ilgili olarak tutuklananlar için hapistekilere yardım parası ödüyordum. Benim de örgütle ilgili sayılıp tutuklanmam mümkündü. Hatta soruşturmacıların beni bu yüzden örgüt üyesi saymaları da mümkündü. Eğer her ay düzenli olarak ödeme yaptığımı öğrenirlerse veya bunu son partilerde tutuklananlardan biri bilip sorguda konuşursa ya da malum usullerle konuşturulursa, sonuçta beraat etsem bile aylarca hapiste kalma ihtimalim vardı. Bu hesap yanlış değildi çünkü sonradan öğrenecektik, soruşturma sırasında örnekleri görülmüştü. Hapistekilere yardımı üye aidatı ödemekle aynı şey sayan yorumlar yapılmıştı. Tutuklananların uğradığı haksızlığa tepkilerimi fakültede ve gazetede, tabii yakın arkadaşlarımla görüşmelerimde belirtirken kendi durumumla ilgili önlem almayı da ihmal etmedim. Gözaltına alınanların evinde arama yapıldığını biliyordum. Bir gün evde kimse yokken harekete geçtim. Evde sakıncalı sayılabilecek ne kadar evrak varsa hepsini bir araya getirdim. En sakıncalı evrak Nazım Hikmet'in şiirlerinin yazılı olduğu kağıtlardı. Şiirlerin bir kısmı pembe veya mavi pelür kağıdına el yazısıyla yazılmıştı. Artık hapiste olan üçüncü çevremdekiler tarafından bana verilmişti. Bir kısmı da Cüneyt Arcı Yürek'le birlikte tarafımdan daktiloda kopya kağıdı kullanılarak çoğaltılmıştı. Onları daha önce anlatmıştım. Arkadaşlara dağıtılmak üzere çoğaltıyorduk. El yazısıyla olanlar bende kalıyordu. Bir de pazar postasına gönderilen yayımlanmamış yazılar vardı. Ben gözaltına alınırsam yazarlarının başına benim yüzümden bir şey gelebilirdi. Onları bir paket yaptım. Ne yapayım diye bir süre düşündüm. Herhangi bir şekilde yok etmeye kıyamıyordum. Başka birinin evine götürmek evdekiler için tehlikeli olabilirdi. Şerefli apartmanındaki dairemizin hiç akla gelmeyecek bir köşesini aradım. Mutfağın bir duvarında tavana dayalı bir soba borusu deliği vardı. Kullanılmıyordu. Zaten önü teneke bir kapakla kapatılmıştı. Orayı açtım, kağıtları kıvırarak içine yerleştirdim, kapağı kapattım. Bunları sonradan evin taşınması sırasında kız kardeşim Gül'den teslim alacaktı. Muhafazasına devam edecekti. Nazım Hikmet'in şiirleri üzerindeki fiili yasaklar kalkıncaya kadar. Soruşturma, dava ve kamuoyu. 1952 yılında Eylül'deki ve Kasım'daki tutuklamalar sonrasında aklıma gelenler başıma gelmedi. Herhalde o soba borusu operasyonunu boşuna yapmışım. Ama tutuklanan arkadaşlarımın hapislikleri uzun sürdü. Soruşturma sırasındaki tevkifat dalgaları birbirini izledi. Haklarında askeri mahkemede açılan 167 komünist davası ancak 1953'ün Ekim'inde başlayabildi. Duruşmalar gizli devam etti. Sonuçta sanıklardan çoğu ağır hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldı. Tabii o süreç devam ederken ülkemizdeki komünizme karşı faaliyet daha da arttı. O faaliyetin ilk önemli sonucu daha 1951 Kasım'ında kendini göstermişti. Yani İstanbul'da Doktor Sevim Tarı'nın gözaltına alınmasıyla başlayan komünist tutuklamaları daha başlangıç aşamasındayken, Ankara'da konuya bir yandan hükümet bir yandan meclis el atmıştı. Adnan Menderes hükümeti bu olayı komünizm tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu kamuoyuna, özellikle de dış kamuoyuna bir kere daha anlatmanın fırsatı saymıştı. Ve şu karara varmıştı. Komünizmle mücadele önlemleri şiddetlendirilecekti. O arada Türk Ceza Kanunu'nun komünizmle ilgili maddeleri bir kere daha elden geçirilecekti. Maddelerdeki suç tarifi daha da geniş tutulacak ve cezalar artırılacaktı. Bu konudaki gelişmeler de iç ve dışta geniş yankılar yapacak şekilde yansıtılacaktı. Şimdi bunu anlatalım.
19. ayrımın sonu. Sayfa 266.